Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize merhabalar. Erkam Radyo'dan sevgiler, saygılar. Bir Alim Bir Eser programımızda tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli hocalarımız az önce devir teslim yaptılar. Sevgili dostum Ender Doğan çok güzel eserler seslendirdi. Ondan sonra da ben canlı, kanlı bir vaziyette efendim yerimi almış durumdayım. Sizlere hitap edebilmenin, sizlere bir şeyler ifade edebilecek olmanın imkanı beni sevince gark ediyor. Kıymetli dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızda Hazreti Ali'ye başlangıç yapmıştık. Daha doğrusu Hazreti Ali'den bize intikal eden, onun konuşmaları, hutbeleri, mektupları, emirnameleri ve kısa sözlerini muhtevi ihtiva eden Nehcül Belaga eserine bir kısa başlangıç yapmıştık. Aynı zamanda Hazreti Ali'yi efendim nasıl idrak edebiliriz? Kendi dünyamızda nasıl tasavvur edebiliriz? Onun hikmetlerinden, irfanından nasıl istifade edebiliriz diye bir dua, bir çabaydı bu. Bu duanın, bu çabanın küçük küçük meyvelerini, devşirdiklerimizi sizlerle de efendim paylaşıyor idik. Nehcül Belaga'ya kısa bir girizgah yapmıştık ve orada bazı değerlendirmeleri bendeniz sizlerle paylaşmıştım. Demiştim ki Hazreti Ali'yi anlamak için sadece efendim irfani değil, aynı zamanda ilmi bir cephesinin de olduğunu, yani dirayet ve irfan, efendim hikmet, irfan tarafının ikisinin birden ele alınması gerektiğini, tıpkı Zülfikar'ın iki ucu gibi akıl ve kalbin kendisinde toplandığını, birleştiğini ifade etmiştim. Şahı velayet olduğunca şahı dirayettir demiştim. Hazreti Ali'ye akıl ve kalbin birleştiği, iki denizin birleştiği nokta gibi bakmamız isabetli olur diye bazı mütalalarda bulunmuştum. Ve Nehcül Belaga eserinin farklı versiyonlarından bahsetmiştim. Sonra da bu eserin efendim satır aralarında nasıl dolaşabiliriz, buradan nasıl istifade edebiliriz diye bir başlangıç yapmıştım. Alemin yaratılışıyla başladığımızı hatırlıyorum. Oradan meleklere kadar bahsimizin uzandığını da efendim hatırlamaktayım kıymetli dostlar. Hatta demiştik ki dinin başı onu tanımak, işte arif olmak. Tanımanın kemali tasdik demektir. Burada da kalbimizin sadak de demesi lazım. Niçin akılla tasdik etmiyoruz da kalple tasdik ediyoruz? Burası çok önemlidir. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Halbuki tasdik meselesinin daha çok aklın şanına layık düştüğünü düz ayak düşünebiliriz. Böyle bir çıkarım yapabiliriz ama hayır, kalp ile tasdik. Burası mühimdir. Dolayısıyla aklın topladığı malumatın, aklın topladığı verilerin kalpte onaylanması, kalp tarafından benimsenmesi, kalbin şekten ve şüpheden bu haktır diye tasdik etmesi daha önemlidir. Çünkü tasdik makamı aslında kalptir. O açıdan efendim burada da aynı şeyi söylüyordu. Tanımanın kemali de tasdik etmektir. Tasdikin kemali onu tevhid etmektir. Eşyada kesretten vahdete yürümektir. Baktığımız her şeyde o dağınıklıktan, o bulanıklıktan efendim kurtulmaktır, arı duru olmaktır diye söylemiştim. Tevhidin kemali de ona karşı halis olmaktır, ihlastır demiştim. İhlas dinde her şeyi Allah'a has kılmak manasına gelir demiştim. Bu da sebeplerin ötesinde müsebbibül esbabı görmekle mümkündür demiştim. Sebeplere takıldığımızda tesiri, mecazi olan tesiri hakiki gibi yorumlarsak o zaman efendim ihlası kaybederiz demiştik. İhlasın kemali, en yüksek noktası, zirvesi onu tenzih etmektir demiştik. Efendim bu tahlilleri uzun uzun paylaştığımızı hatırlıyorum. Ondan sonra Rabbimizi tanıma yollarına atıflarda bulunmuştuk. Meleklerin yaratılışıyla ilgili bazı mütalaları kısaca paylaşmıştım. Sonra o yüce göklerin arasını yardı ve buraları melek zümreleriyle doldurdu diye başlayan 3. 4. başlık. Bunun üzerinde biraz durmuştum. Efendim melekleri otomatik robotlar gibi algılamamamız gerektiğini, bilhassa din kültürü ve ahlak bilgisi kitapları çerçevesinde ya da kuru ilmihal bilgileri çerçevesinde melaikeye bakışın son derece yüzeysel ve yavan olduğunu söylemiştim. Efendim, melekler yemezler, içmezler, nurdan yaratılmışlardır, evlenmezler, erkeklik dişilikleri yoktur. İşte 4 büyük melek vardır, tamam, isimlerini de saydık. Efendim, bir de Münker Nekir var, onlar da efendim sorgu sual ediyorlar, yazanlar var, tamam. Bunun ötesinde bakın ne kadar mekanik, ne kadar kuru bir melek telakkisi. Halbuki yaratılışın her safhasında, maddi manevi cevherlerin her noktasında melek vardır. Sebeple sonuç arasında melek vardır. Ateşle pamuğu birbirine tutuşturan melektir. Çünkü yaratılışın icracıları Rabbimiz tarafından emirle, onun müsaadesiyle ve onun yine halk etmesiyle icracıları melaikedir. Dolayısıyla melaikeyi hayatımızın her noktasında çok aktif, çok dinamik görecek, hissedecek bir haleti ruhiyeyi kuşanmamız lazımdır. Mekanik melek telakkisinden dinamik aktif melek telakkisine geçmemiz lazımdır diyorum. Bunun hayatımızı anlamlandıracağını, hayatımızda güzellik namına ne varsa ki her şey derece derece güzeldir özünde biliyorsunuz. Bunun hepsinin melekle bağlantılı olduğunu, yalnızlık denilen bir şeyin kendiliğinden ortadan kalkacağını, çünkü melaikenin her yeri doldurduğunu efendim anlamamız lazım. Allah'ın her türlü görünür görünmez, kesif latif maddeden bu tür varlıkları yaratabildiğini, bunun örneklerinin olduğunu söylemiştik. Yani maddi varlıklardan, işte diyelim çamurdan nasıl bir dünya varlık yaratılıyor? Gözle görülen, görülmeyen, mikroskobik ya da daha büyük. Aynen onun gibi sesten, ışıktan, kokudan, hatta düşünceden, niyetten, bunlardan da yaratılan kimi varlıklar olabileceğini ifade etmiştik. Bunların da iyilerinin inşallah melaikeye tekabül ettiğini, şerir olanlarınınsa bir kısım başka varlıklara, şerir varlıklara tekabül edebileceğini ifade etmiştim. Bunlar indi telakkilerdir, düşünülmelidir. Rabbimizin yaratmasının sınırı yoktur. O her şeyden her türlü yaratışı mümkün kılabilecek efendim güçtedir, kudrettedir, kadirdir. Dolayısıyla böyle bakmanın bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Meleklerin yaratılışını da ben Nehcül Belaga'da okuduğumda doğrusu son derece aktif bir melek telakkisi görüyorum. Bazıları başlarını kaldırmaksızın secde halindedirler. Dik durmaksızın rükû halinde olup dağılmaksızın saf tutmuşlardır. Usanmaksızın tesbih ederler. Uyuklayacak gözleri, yanılacak akılları, zayıf düşecek bedenleri ve unutkanlıkları yoktur. Bazıları onun vahyinin eminleridir. Efendim Cibril-i Emin dediğimiz gibi. Peygamberlerine dil olurlar, onun görevine ve işine gidenleri vardır, kullarını gözetleyenleri vardır. Bakın böyle uzun uzun sayıyor. Böylece meleği her yere girdiriyor. Meleği her yerde temaşa ediyor Hazreti Ali. O telakkiyi, o anlayışı görüyoruz. Melekleri bir robot gibi algılamak son derece yanlıştır. Melekler iradesiz varlıklardır diyoruz. Hayır, tekrar ve tekrar söylüyorum. Melekler kendi iradelerini emri ilahiye hasretmiş varlıklardır. Özünde iradeli varlıklardır ama bu iradeyi Allah'ın kendilerine verdiği ibadet neyse o çerçevede tamamen ram etmiş, tamamen hasretmiş varlıklardır. Kendi iradesini külli iradeye ram etmeyi, onun içinde eritmeyi, tamamen inkiyadı efendim seçmişlerdir, tercih etmişlerdir. Yani hepten onları böyle robotlar gibi, mekanik varlıklar gibi de düşünmemek lazım geldiğini şahsen düşünüyorum. Yine bu da bir indiği şahsi mütalaadır. Kabul etmek veya etmemek söz konusu olabilir. Ama ezberlerimizi her zaman gözden geçirmek gerektiğimizi, alimlerimizi ve ariflerimizi derinlikli anlamak için o klasik şablonlarımızı, papağan gibi tekrarlayıp durduğumuz ezberlerimizi gözden geçirmemiz lazım. Bazı şeyler ezberlerimizi bozduğunda rahatsız olmamamız lazım. Acaba diye sormamız, merakı ve hayreti kuşanmamız lazım. Çünkü efendim bizim tek yönlü algıladığımız şeyleri Hazreti Ali gibi zatların ne kadar çok yönlü algıladığını birazcık uğraştığımızda, meşgul olduğumuzda aslında kavrayabiliyoruz. Evet, bakışları onun karşısında eziktir. Kanatlarıyla onun altında bürünmüşlerdir. Kendileriyle onun arasına şeref örtüsü, kudret perdesi konulmuştur. Rablerini vehimle tasavvur edemezler. Melekler, yaratıkların sıfatları onu ona yakıştıramazlar. Yaratıkların sıfatlarını bir mekana sığdıramazlar, bir benzerini gösteremezler diyor. Adem'in yaratılışından bahsediyor daha sonraki süreçte, Nehcül Belaga'da. Şimdi şöyle bir soru var. Yani bazı sembolleri, mecazları çok iyi algılamamız lazım. Mecazları hakikat gibi algılarsak her zaman için bu tür eserleri, Hazreti Ali gibi zatları yanlış anlarız. Çünkü mecazı çok etkili kullanıyorlar. Birer Kur'an talebesi oldukları için, vahyin fırınında piştikleri için mecazla konuşuyorlar. Bakın efendim, şimdi buna örnekler vereceğim ondan sonra. Bu örnekleri mecazi bir algıyla algılamadığımızda gerçekten ortaya sorunlar çıkabiliyor. Bazı problemler oluşabiliyor. Mesela diyor ki Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili. Sonra o münezzeh, yerin sarpından ve yumuşağından, tatlısından ve tuzlusundan topraklar derleyip suyla karıştırınca kıvama gelmiş ve bunu pekiştirinceye kadar nemli rüzgarlarla karıştırmış ve yoğurmuştur. Bundan da girintisi çıkıntısı olan, ögeleri ve dalları olan sabit ve sağlam bir şekil meydana getirmiştir. Pekleşinceye kadar dondurmuş, belirli ve sınırlı bir süre takırdayıcı olana kadar sıkılaştırmıştır. Daha sonra kendi ruhundan bunun içine üfleyinceye ayağa kalkmış, kendini idare edecek zihni bulunan, kendisiyle davrandığı gibi düşüncesi olan, hizmetinde kullandığı organları ve çalıştırdığı araçları bulunan, hakkı batıldan ayırma kabiliyetine sahip, tatları ve kokuları, renkleri ve cinsleri ayırabilen, ayrı renklerdeki topraklarla yoğrulan, benzerlerle ve zıtlarla birleşebilen, sıcak ve soğuk, cıvık ve donuk gibi farklı kıvamlarla yoğrulmuş bir insan olup çıkmıştır diyor. Şimdi burada tamamen bunların Hazreti Adem'in, daha doğrusu ilk insanın ya da insan neslinin yaratılışındaki aşamalarla ilgili bir betimleme, bir tasvir olduğunu unutmamamız lazım. Yoksa bunları doğrudan doğruya İsrailiyat'taki bazı ibarelerle, ifadelerle karıştırabiliriz. Bunu yapmamamız lazım. Burada insanoğlunun yaratılışıyla ilgili, ki Beni Adem derken sadece Hazreti Adem'i değil, bir zümre insan namında bir zümre yaratılabildiği, yaratıldığı fikrinde hatırda tutmamız lazım. O tek bir insan veya insanoğlunun zümre halinde yaratılışının süreci burada söz konusu edilmektedir. Yani insanın topraktan ve sudan yaratıldığı zaten ilahi beyanla ifade edildiği için bunu bizim gözümüzde biraz somutlaştırma çabası şahsen görüyorum ben. Yani akla yaklaştırmak için bazı tasvirlerin kullanıldığını görüyorum. Bu ne demek? Yani hayatında hiç akıllı telefon görmemiş bir Afrika yerlisine, medeniyetle hiç karşılaşmamış bir Afrika yerlisine siz akıllı telefonu nasıl anlatırsınız? Evet, ne yaparsınız? Onun dünyasından bazı örneklerle onun aklına bu nesneyi yaklaştırmaya çalışırsınız. İşte burada mecazlar devreye girer, benzetmeler devreye girer. Efendim bazı izahlar, ifadeler, tasvirler devreye girer. Aynen bunun gibidir. Yani bir kısım ulemanın, udebanın, fudelanın, arifanın ondan sonra hak ve hakikate aşina zatların bazı meseleleri anlatırken böyle bir zorluk yaşadığı hissine kapılıyorum ben. Ki Hazreti Ali diyor bir yerde Nehcül Belagasında, diyor ki öyle bende sırlar var ki, öyle şeyler var ki bunları diyor kuyulara sarkıtılan ipler gibi sarkıtıp oradan çıkarıp söylesem diyor, bu diyor hiç kimsenin ne aklına sığar ne gönlüne sığar. Herkes de diyor ciddi anlamda sıkıntılara yol açar. Söylemiyorum diyor. Onu bulursam sizinle paylaşacağım. Yani dediğim gibi akıllı telefon denilen bir şeye muhatap olmuş bir insan bunu bir Afrika yerlisine nasıl anlatır? Aynen böyle bir müşkille karşı karşıyalar. Bu yüzden de benzetmeler yapıyorlar. Bol bol mecazlar, istiareler yapıyorlar. Mecazla, hikayatla, meselle, temsille ne yapıyorlar bunu? İnsanlara yaklaştırmaya çalışıyorlar. Hazreti Adem'in yaratılışındaki ibareleri de böyle anlamak istiyorum. Efendim, biraz ilerliyorum. Seçerek bazı noktaları sizinle tabii paylaşacağım. Kitabın tamamını aktarmam, tahlil etmem mümkün değil. Efendim, Kur'an ve şer'i hükümlere dair bir tahlili var. Diyor ki, helali, haramı, farzları, faziletleri ve meseleleri açıklayan Rabbinizin kitabı yanınızdadır. Bunlar açıklanmıştır diyor, elinizin altında. O nasihi, mensuhu, ruhsatları, azimetleri geneli ve özeli bildirmiştir. İbretleri ve örnekleri de açıklamıştır. Mutlak olan da, mukayyet olan da bellidir. Muhkem de, müteşabih de açıklanmıştır. Kur'an'da da biliyorsunuz, Kur'an ayetlerin bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğunu söylüyor, ifade ediyor. Ondan sonra özetleri genişçe açıklamış, müşkilleri çözmüştür. Hükümleri arasında mutlaka bilinmesi emredilenler olduğu gibi, burası önemli, hükümleri arasında mutlaka bilinmesi emredilenler olduğu gibi kulların bilmemesi caiz olanlar da vardır. Bazı şeyler vardır ki bilmememiz gerekiyor. Yani öyle şeyler vardır ki kitapta farz olduğu bildirilmiş, sünnette neshedilmiştir diyor. Ondan sonra bunu Hazreti Ali ifade ve beyan olarak ortaya koyuyor. Şimdi hac hakkında bir cümlesi var. Bunu hızlıca sizinle paylaşayım. Bugün zamanım biraz az. Ezan-ı Muhammediye kadar gideceğimiz bana söylendi çünkü. Efendim, şanı yüce olan Allah kendi azametine karşı gönül yumuşaklığını sağlamak, izzetini onlara anlatmak için Kabe'yi sebep olarak var etti. Bakın, Hacı ve Kabe'yi Hazreti Ali nasıl algılıyor bir defa. Halka kıble kıldığı hürmetli beytini hac etmenizi size farz kıldı diyor. Halk susamış hayvanların yanıp kavrularak suya koşuşu gibi oraya varır. Manevi susuzluk, kalbin susuzluğu, ruhun susuzluğu, insanın vicdanının susuzluğu bununla diyor varırlar. Sürü sürü güvercinler gibi oraya sığınırlar, beyaz güvercinler. Şanı yüce olan Allah kendi azametine karşı kalplerin yumuşaklığını sağlamak için. Demek ki hac veya umre, biz orada Allah'ın azametini hissetmiyor ve seyretmiyorsak, Allah'ın azametini hissetmenin, seyretmenin, anlamanın, telakki, idrak etmenin sonucunda bir gönül yumuşaklığı bizde hasıl olmuyorsa, burada bir düşünmemiz lazım. Bu bir turistik geziye dönüşmüş olabilir. Bu efendim, özür dileyerek söylüyorum, bir devenin üstünde hacı dönüyormuş biliyorsunuz. Hani sormuşlar, deve hacı oldu mu diye. Ondan sonra bir devenin hac etmesine benzeyebilir. Orada dönüp durmak hacı anlamamak anlamına gelebilir. Hazreti Ali çok net söylüyor. Diyor ki, kendi azametine karşı gönül yumuşaklığını sağlamak. Kalbin yumuşaması lazım. Azameti orada seyretmemiz, hissetmemiz gerekiyor. Bir başka şey, İzzetini Allah onlara, yani hacılara anlatmak için o Kabe'yi sebep olarak var etti. Orada Allah'ın aziz olduğunu tesbih etmemiz lazım. Çünkü bu azim bir ibadettir. Bütün ümmetin meşveretidir, istişaresidir. O azamet külli ibadet olduğu için o külli ibadette bizim Allah'ın azametini seyredecek bir kalbi kuşanmamız gerektiğini bize adeta işaret ediyor. Evet. Şimdi efendim, bazı ihtilaflı noktalar var. Onlara pek girmeyi sevmiyorum. Çünkü ben ihtilaf dilini değil, ittifak dilini önemseyen bir kardeşinizim. İhtilaf dilini gündeme getirmek ilim değildir efendim. Bazı şeyleri olur olmaz tartışmalı konuları kaşıyıp durmak bir maharet değildir. Bunlar tarihte olmuş hadiselerdir. İşte bu Şıkşıkiye hutbesi gibi, ondan sonra Sıfın sonrasındaki hadiseler gibi bunlar yaşanmıştır. Ümmet arasında da yüzyıllardır bu ihtilaflar zaten devam etmektedir. Bundan da bıkmışız, yorulmuşuz. Bunları tekrar tekrar temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getirmek ilim değildir, fikir değildir diye düşünen birisiyim. Evet, şimdi efendim, Hazreti Ali kendisinin sabrı tercih etmesini söylüyor ki, birçok şey kendisine sunulduğu halde, birçok teklif edildiği şey teklif edildiği halde, hilafete en çok kendisinin layık olduğunu söyleyen bir zümre bulunduğu halde, ki sahabe efendilerimiz içinde biliyorsunuz Hazreti Ali'nin taraftarları vardı. Hazreti Ali'yi sevenler vardı ve onların da aslında belki gönüllerindeki kanaat buydu. Hazreti Ali'nin halife olması yönündeydi. Ama Hazreti Ali bunu tercih etmediğini, bunun kendisi için makbul olmadığını, bir ayağımıza taktığımız ayakkabı kadar bile hilafet veya imamete önem vermediğini ısrarla söylüyor. Bunun karşısında benim için diyor, asıl olan sabırdır. Bu fitne karşısında, yaşananlar karşısında sabırdır diyor. Ondan sonra ve bu sabır duruşunu, metanetli duruşunu ısrarla koruyor. Eğer hepten tasvip etmeseydi, ilk üç halifeye efendim belli zaman sonra dahi olsa biat etmezdi. Yani kendisinin hilafet kendisinindir diye bir inanca katiyen sahip olsaydı, bu benim hakkımdır, mutlaka almam lazım diye düşünseydi, ki ben Hazreti Ali'nin de düşünmediği kanaatindeyim. Yani insanlar ona bunu layık daha çok görüyorlar. Hazreti Ali ise bunun ateşten bir gömlek olduğunu, riyasetin, idareciliğin, yöneticiliğin tercih edilmemesi gerektiğini ısrarla söylüyor. Ondan sonra bunun karşısında susmayı mesela tercih ettiği gidiyor, susuyor. Uzun bir zaman kendi köşesine, köşeyi uzdetine çekiliyor. İbadetle, tefekkürle meşgul oluyor mesela, susuyor. Yani Hazreti Meryem'in susması gibi adeta susma orucu sergiliyor. Sonra sabrı kuşanıyor ve ısrarla bunu istemediğini söylüyor. Ama mesela diyelim ki işte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman bunlara da daha sonradan biat ediyor. Eğer hak benimdir, bu benden gasp edildi gibi düşünseydi, bazı fırkaların söylediği ya da mezheplerin söylediği gibi, o zaman Hazreti Ali gibi mümaşaat göstermeyen, ne demek mümaşaat? Yani bir şeyi kabul etmediği halde kabul etmiş gibi gözüken, böyle yarı riyakarca, hani canım idare edelim durumu filan diyecek durumda olmayan, son derece izzetli bir duruşu olan, net bir duruşu olan, kabul ettiğine ettim, etmediğine etmedim diyen, böyle merdane bir zatın gidip de biat etmesini bekleyemezdik. Ha, biat ettiyse demek ki biz Hazreti Ali'ye bazı şeyleri kendimiz yüklüyoruz. Kendimiz ona bazı şeyleri izafe ediyoruz ya da kendi gönlümüzdekini onda görmek istiyoruz. Buna İngilizlerin güzel bir tabiri var, wishful thinking diyorlar. Yani olmasını istediğimiz, arzuladığımız şeyi düşünmek. Arzu ettiği şeyi düşünüyorsun. Böyle bir durumla, tarihi atıfla Hazreti Ali'ye yükleme yapılmasıyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ne kadar acayip. Yaşarken halkın kendisini bırakmasını teklif ederdi. Ölünce yerine öbürünün geçmesini sağladı. Bakın buralar işte. Acaba nasıl ortaya çıktı, nasıl çıkarıldı onu bilmiyorum. Bunları ben Nehcül Belaga'ya biraz da böyle izafet gibi, ilave gibi hissediyorum. Bu benim hissimdir. Ondan sonra böyle ihtilaflı bazı ibarelerin de içinde bulunduğunu size ifade etmem lazım, söylemem lazım. Şimdi efendim, evet, diyor ki, mesela fitne meselesi Hazreti Ali ile biliyorsunuz çok özdeşleşmiş. Yani Hazreti Ali'nin zamanında çok yaşanmış. Ey insanlar, fitne dalgalarını kurtuluş gemisiyle aşın. Selamet gemisiyle aşın. Nefret yolundan ayrılıp gurur tacını başınızdan atın. Hazreti Ali'nin duruşu bu. Ancak kendi kanadıyla uçan yahut teslim olup rahata kavuşan kurtulur diyor. Ya kendinle kanadınla uçacaksın, uçabiliyorsan, gücün kuvvetin varsa, ya da teslim olup rahata kavuşacaksın diyor. Bu kokmuş, ve rengi değişmiş bir sudur. Yiyenin kursağında düğümlenen bir lokmadır. Yani şu fitne meselesi, tartışıp durduğunuz bu efendim imamet meselesi, hilafet meselesi, işte o tartışmalar biliyorsunuz, Sıffin'deki tartışmalar, ondan sonra Hazreti Ayşe ile olan ihtilaflardaki tartışmalar, bütün bunlara ilişkin de söylüyor. Ondan sonra Resulullah vefat ettikten ve Sakife'de Ebu Bekre biat edildikten sonra okumuş olduğu hutbesi bu. Şu okuduğum, yani ortada fitne unsurları var, bunun karşısındaki tavrınız ne olacak diye ümmete aslında ders veriyor. Bu diyor, kokmuş ve rengi değişmiş bir sudur, yiyenin kursağına düğümlenen bir lokmadır, vakti gelmeden ham meyveyi devşiren bitmeyecek yere tohum ekemine benzer diyor. Ham meyveyi devşirmeyin, kursağınıza yalan yanlış bilgileri koymayın, suizanını kuşanmayın, birbiriniz aleyhinde nefret yolundan ayrılın, gurur tacını başınızdan atın. Bunun altında gurur var diyor. Asabiyetiniz depreşti demeye getiriyor aslında. Size daha evvel de arz etmiştim. Hazreti Ali'nin bu fitneye maruz kalmasının en büyük sebebi cahiliye dönemindeki kabilecilik fikrinin tekrar hortlamasıdır. Yani hilafeti A kabilesi, B kabilesi hangi kabile alacak diye bir fitnenin tekrar zuhur etmesidir. İşte Hazreti Ali onlara tekrar işin aslını, ümmet ruhunu hatırlatmaya çalışıyor. Akaide, itikada çağırıyor. İtikadın karşısında biliyorsunuz cahiliye var. Cahiliye telakkisinin karşısına akaidi, itikadı koymaya çalışan bir zatla karşı karşıyayız. Bir şey söylesem, iktidar hırsı var derler. Asla diyor. Sussam ölümden korktu derler. Hazreti Ali'nin susmasını da biliyorsunuz korkaklık gibi yorumladılar. Halbuki o fitne zamanlarında susmak gerektiğine inanan bir zattı. Bunu bir erdem olarak görüyordu ve bu duruşu sergiliyordu. Heyhat! Büyük küçük belalardan sonra mı Allah'a andolsun Ebu Talib'in oğlunun ölüme düşkünlüğü çocuğun anasının memesine düşkünlüğünden daha fazladır. Beni ölümle mi korkutuyorsunuz diyor. Ben ölümü isteyen birisiyim diyor. Ölümü düşkünce böyle tutkuluca isteyen birisiyim. Bana böyle gelmeyin diyor. Öyle esrarlı bir bilgiye sahibim ki, işte söylediğim nokta burasıydı size. Derin ve açsam diyor eğer bu bilgileri, derin ve ıssız kuyulara sarkıtılmış ipler gibi sallanır titrerdiniz. Fesübhanallah. Çok ilginç. Öyle esrarlı bilgilere sahibim ki diyor, açsam derin ve ıssız kuyulara sarkıtılmış ipler gibi titrerdiniz diyor. İşte anlaşılması gereken, üzerinde durulması gereken çok ilginç noktalardan biri. Hazreti Ali hakikaten şahı velayettir, şahı dirayettir. Tekrar tekrar kendisini gösteriyor. Evet, Cemel vakasıyla ilgili var, Zübeyir hakkında var ifadeler. Bunların bir kısmı daha sonradan izafet olabilir. İhtilaf zamanında biliyorsunuz uydurmalar çok olur, katkılar çok olur. İnsandaki en kuvvetli damarlardan biri taraftarlık damarıdır. Taraftarlık damarı efendim olmayan şeyi icat eder, katar, yoğurur, eğer büker, kılıfına uydurur, her şeyi yapar. Ki Hazreti Peygamber'e bile uydurma hadis atfettiklerini biliyoruz. Hazreti Ali'ye nasıl olmasın bu? Yani birçok hadisi uydurmuşlar. Onlarla ilgili ulema, alimlerimiz ne kadar çalışmışlar değil mi? Toplamışlar bunları. Ondan sonra derlemişler hatta. Uydurma hadis mecmuaları vardır efendim. Müstakil böyle cilt kocaman kocaman. Bunları milletin önüne koymuşlar. Sahih olanla olmayanı ne yapalım? Ayırt edelim de yolumuza düzgün istikamet verelim diye bunları söylemişler. Hazreti Ali'ye de bu tür izafe ibareler ihtilaf zamanlarında taraftarlık saikasıyla olmuştur diyorum. Ama Hazreti Ali diyor ki benim hakkımda yanılanlar iki gruptur diyor. Bir benden nefret edenler, sevmeyenler. İki beni sevmekte aşırıya gidenler. Beni sevmeyenler bunlar diyor yanılmıştır, helaktedir. İki beni sevmekte aşırıya gidenler. İşte o aşırıya gitme ya da nefret etme durumunda Hazreti Ali'nin temel prensiplerinden birini incitiyoruz. Adaleti mahza. Yani sırf adalet, saf adalet, duruma, şartlara, faydaya, efendim hikmeti hükümete, şartların getirdiği bazı konjonktürel durumlara filan, bunlara yaslanmadan saf adaleti, arı duru, net adaleti savunmak. Adaleti mahza, katıksız adalet. Bu ölçüyü neyle kaçırmış oluyoruz? Ya nefretle ya da efendim aşırı sevmekle diye söylüyoruz. Allah'ın yarattıkları arasında en fazla sevmediği iki kişidir diyor Hazreti Ali. Birisi doğru yolda yürümekten vazgeçmiş. Yani doğru yolu görmüş, göstermiş Allah ama oradan yürümekten vazgeçmiş. Hak yoldan saparak dalalete düşmüş. Evet, bidatleri övüp onlarla oyalanır, sapıklığı ister. Azan nefsine uyan fitne haline dönüşür. Kendinden öncekiler yolundan sapmıştır. Hayatında da ölümünde de kendine uyanları saptırır. Kendi suçlarına battığı gibi başkalarının hatalarında yüklenmiştir diyor. Bak birinci grup bu. İkincisi cehaleti nefsinde toplamış kişidir. Nefsinde cehalet temerküz etmiş, birleşmiş. Ümmetin cahillerini yoldan çıkarır. Her tarafı kaplayan fitnenin karanlıklarına dalmıştır. İnsanları uzlaştırmada alabildiğine kördür. Kendisi gibi cahil olanlar ona alim derler. Efendim, ilimden haberi bile yoktur. Geceyi uykusuz geçirdiği halde azı daha hayırlı olan şeylerden çokça toplar. Sonunda pis, kokmuş, suyla karnını şişirir, değersiz şeyleri toplar ve bunları hazine zanneder. Efendim bunun günümüzde nice örneklerini belki görebiliriz. Gece uykusuz geçirdiğine bakmayın. Ne topluyor, ne devşiriyor. Kendisi dışındaki insanları şüpheli şeylerden kurtarmayı, kendine iş edinerek hüküm vermeye koyulur. Birisi bilmediği bir konuyu sorduğunda saçmalayarak söze başlar. Sonra hemen kesin hüküm verir. Halbuki kendisi örümcek ağına düşmüş sinek gibi derin tereddütler içindedir. Benzetmeleri görüyor musunuz? İşte fesahat, belagat Hazreti Ali'den geliyor dediklerinde boşuna değildir. Çünkü çok güzel tasvir ediyor. Çok güzel beyan ediyor. Çok yerinde benzetmeler, mecazlar kullanıyor. Fesahatin ve belagatin babası Hazreti Ali'dir desek hakikaten yeridir. İsabet etse hata etmiş olmaktan korkar. Yanlış hüküm verse doğru olmasını umar. Efendim, keşke bu eserleri aslından, orijinalden okuyabilsek, ne kadar şiirsel, ne kadar secili olduğunu da ayrıca göreceğiz. Yani ifadelerin o Arapçadaki selasetle, belagatla akışı muazzamdır. Yani bir şiir tadındadır, konuşuyor ama o ibareler nasıl birbirine kafiyeyle ekleniyor, nasıl iç uyaklar, seciler oluşturuyor, inanılmazdır. O açıdan da bakmamız lazım. Efendim, zamanımız çok azaldı. Şu nasihatle bitirelim. Hazreti Ali'nin nasihatiyle bugünkü programımızı bitirelim. Bir sonraki programda inşallah devam edelim. Bugün biraz kısa tutmak zorunda kaldık. Çünkü bizden önceki efendim yayınla biraz sarkmalarımız oldu. Yayıncılıkta bunlar olur. Efendim ezanı Muhammedi var. İkisinin arasında kaldık. Evet. Diyor ki sizi kovalayan kıyamet arkanızda. Hedef önünüzdedir ey insanlar. Sizi kovalayan kıyamet arkanızda, hedefse önünüzdedir. Dünyanın yükünü, ağırlığını, arzularını, kaygılarını atıp sizden önce gidenlere katılın. Çünkü ilk gideniniz sonuncunuzu beklemektedir. İlk gidenler gelecek olan sonucuları bekliyorlar. Dünyanın yükünü, ağırlığını, arzularını, kaygılarını at ve o kervana katıl diye bize harika bir nasihatte bulunuyor. Dünyanın hakikatini bil, gidiş hakikatinin ne olduğunu anla ve buna iştirak et diyor Hazreti Ali. Bendenizin anladığı kadarıyla. Efendim Nehcül Belaga'ya devam edeceğiz. Nehcül Belaga okumalarına bu eser üzerine biraz daha yoğunluklu duracağım programlar olacak. Bir program, bir iki program bilemem onu. Ondan sonra bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Hepinize kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. İlmi irfan ile daim olalım diyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.